Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İslam'ın en temel inanç ilkesi olan tevhidden ve Allah'ı tanımaktan söz ettik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnsanoğlu açısından her olayın bir sebebi vardır. Buna göre hiçbir hadise veya olgu kendiliğinden ve varlığının kaynağı olan bir sebep olmaksızın ortaya çıkmaz. Bu inanç genel bir ilke ve kanundur. İmam Sadık aleyhisselam, İlliyet kanunu ve her sonucun bir sebebi olduğu ilkesine işaret ederek şöyle buyuruyor. Allah'ın sünneti her şeyi sebep yolu ile cari etmeye yöneliktir. O zaman her şey için bir sebep belirlemiştir.
Geçen bölümde işaret edildiği üzere İmam Ali aleyhisselam Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın yaratılış izleri ve hikmetinin işaretleri, yarattıkları harikulade mahluklarında aşikardır. Nitekim yarattığı her şey onun varlığının hüccet ve delilidir. Gerçi bu mahluklar görece de sessizdir. Lakin onun pak zatının tedbirlerinden konuşan delilleridir. Buna göre varlık aleminde göze çarpan tüm harikulade denizlerden bir sebebi olmalıdır. Çünkü hiçbir akli selim bunca harikulade motif ve desenlerin usta bir ressam olmaksızın varlık aleminin tablosunda çizilmiş olabileceğini kabul edemez. Burada basit bir örnek vermek istiyoruz. Bir binayı düşünün ki teknik ilkelere göre ve büyük bir kurumun gereksinimleri gözetilerek inşa edilmiştir. Bu binanın varlığı bir tasarımcısı ve yapımcısı olduğu ve yapımcısı bu binayı dakik mühendislik ilkelerine binaen inşa ettiğinin ispatıdır.
Thank you. Gerçekte bu örnekte hiç kimse birilerinin inşaat tekniklerini bilmeksizin ve sırf eğlence amaçlı bir dizi tuğlayı üst üste dizdiğini ve hiçbir ön planı yapmaksızın tesadüfen güzel ve modern bir bina inşa ettiğine inanmaz. Eğer birileri de çıkıp böyle bir iddiada bulunacak olursa başkaları onun ruh sağlığı konusunda kuşkuya düşer. Madem bunca küçük ve basit bir düzeni kör ve hedefsiz bir tesadüf sonucu oluştuğuna ve ardından bir tasarım ve tedbir olmadığına inanmıyoruz, o zaman nasıl daha geniş bir seviyede varlık aleminde söz konusu olan bunca büyük ve şaşırtıcı düzenlerin bir tesadüf sonucu ve hiçbir akıllı ve bilge tasarımcısı ve yapımcısı olmadığına inanabiliriz? Gerçekte varlık alemine hakim olan bunca dakik düzen ve mahlukların arasındaki ilişkiler, tüm bunların güçlü, bilge, tedbirli ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ortaya koyuyor.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ı tanımanın açık ve kolay yolu yaratılış alemi üzerinde düşünmektir. Gerçekte varlık alemindeki mahluklara bakarak tüm dünyayı tedbir eden ve canlılara hayat veren ve tüm kainat varlığını ondan alan hikmetli bir iradeye ulaşırız. İmam Ali Aleyhisselam'ın vurguladığı üzere gerçi bizim güçlerimiz onun görmekten acizdir. O, var olan bir hakikattir. Buna karşın bazen insanlar göremedikleri veya hissedemedikleri varlıkları inkar edebiliyor. Burada sorulması gereken soru şu ki, acaba eğer bilimsel bir deneyde bir şeyin sebebini bulamıyorsak, varlığını inkar mı etmeliyiz, yoksa henüz onun sebebini bulamadığımızı mı söylemeliyiz?
Akıllı ve ilmi delillerin peşinde olan bir insan görmemek veya hissetmemeyi inkar etmenin temeli yapmaz ve hissiyatı çerçevesinde yer almayan şeyleri reddetmez. Çünkü bu durumda hislerimizin ve tecrübelerimizin çerçevesinde yer almayan ancak bilimsel gerçek olarak benimsenen birçok ilkeyi bilim çemberinden çıkarmamız gerekir. Örneğin elektromanyetik dalgalar veya elektron ve nötron gibi zerrecikler gözle görülmemiştir. Fakat insanlar bunların varlığını deneylerle ve sonuçlarına bakarak anlamıştır. Ve bugün hiç kimse bunları inkar etmemektedir. Gerçeği varlık aleminde görünmeyen birçok mahluk vardır. Fakat çağımızın bilimsel ilerlemeleri bu gözle görülmeyen mahlukların hakkında birçok gerçeği ortaya çıkarmıştır.
İnsan gözü bazı durumlarda bile bazı maddi gerçekleri göremez. Örneğin insan gözü ancak ışıkla aydınlanan bir cismi görebilir. Işığın dalga boyu ise belli iki dalga boyu arasında olması gerekir. Bu yüzden insan gözü mor ötesi veya kızıl ötesi dalgaları göremez. Oysa bu ışıklar alemde vardır ve birçok tesiri ve hatta faaliyetleri söz konusudur. Ve sürekli vücudumuza basınç uygular. Fakat bu basınç vücudumuzun iç basıncı ile dengelendiğinden onu ne hissedebiliriz ne de ondan rahatsızlık duyarız. Bunlar bizim hislerimizin idrak edemediği ancak var olan bilimsel kesim gerçekleşir. O zaman eğer insan sahip olduğu hisler ve araçlarla bir şeyin varlığını hissedemiyorsa, imkansız olduğuna dair kesin akli delil bulana dek onu inkar edemez.
Günlerden bir gün maddi düşünceleri ve görüşü benimseyen Mısır halkından bir adam İmam Sadık aleyhisselam ile görüşür. İmam tartışmanın başında Mısırlı adamdan bazı sorular sorar ve örneğin acaba şimdiye kadar yerin dibine gittin mi diye sorar. Adam hayır der. İmam şöyle buyurur, acaba yerin dibinin ne olduğunu bilir misin diye sorar. Adam şöyle der, ben bilmiyorum ama zannedersem yerin dibinde hiçbir şey yoktur. İmam Sadık aleyhisselam devam eder, acaba göklere çıktın mı? Adam hayır diye cevap verir. İmam sorar, peki göklerden neler olduğunu bilir misin? Mısırlı adam yine bilmediğini ancak orada da hiçbir şey olmadığını düşündüğünü söyler.
İmam Sadık aleyhisselam Mısırlı adamın cevaplarından hareketle şöyle buyurur. Hayret bir şey, sen ne doğuya gitmişsin, ne batıya, ne yerin dibine seyahat etmişsin, ne de göklere, o zaman nasıl oralarda var olan şeyleri inkar edebilirsin? Acaba hiçbir akıllı insan bilmediği bir şeyi inkar eder mi? Şimdi şunu bil ki, biz asla Allah konusunda kuşku duymayız. Yoksa sen güneşi, ayı, geceyi, gündüzü görmüyor musun ki kendi yörüngelerinde dönüyor ve bu yörüngenin dışına asla çıkmıyor. Eğer onda kendilerinde gidip dönmeyecek güçleri varsa neden gitmiyor? Allah'a andolsun ki onlar hareketlerinde kendilerinden hiçbir iradeleri yoktur. Ve onları yörüngelerinde döndüren ve onlara hükmeden ve büyüklük ve azamet ona mahsus olan yüce Allah'tır.
Canlı mahluklar bu dünyanın harikulade mahluklarıdır. Ve çeşitli şekillerde, renklerde ve insan, hayvan, bitki ve diğer canlı türleri kalıbında boy gösterir. Gerçekte cansız maddelere hayatı tüm özellikleriyle sunan ve cansız maddeden canlı mahluk yaratan yegane Allah'ın iradesidir. Yaratılışın bu şaşırtıcı ve acayip mahluklarını gören aydın fıtratlı ve hakikati gören insanlar, yüce Allah'ı varlığın tüm tecellilerinde görür. İmam Ali aleyhisselam da buyurduğu üzere, gerçek gözler yüce Allah'ı görmekten acizdir. Fakat akli idrak ve algılamalar insanın sınırlı ve zayıf hislerinin yardımına gelir ve onu yüce Allah ile tanıştırır. Unutmamak gerekir ki bizler madde çerçevesinde tutsağız ve Allah'ın varlığını şu basit hislerimizle idrak edemeyiz. Bu yüzden hissi ilimlerde tanıma ve araştırmanın yolu denemek olduğu gibi metafizik ve maddi olmayan durumlarla ilgili hakikatleri idrak etmenin aracı da düşünmektir. Bu yüzden aklın rehberliği olmadan yaratılış aleminin hakikatlerini asla keşfedemeyiz.
Bir gün adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sordu. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam Ali aleyhisselam ise şöyle karşılık verir. Ben asla görmedim, Allah'a tapmam. Adam tekrar sordu. onu nasıl gördün? Bana anlat. İmam şöyle buyurdu. Hiç kimse onu bildiğimiz gözle görmemiştir. Fakat kalpler iman hakikatiyle onu görmüştür. Aslında İmam Ali Aleyhisselam da bu beyanla bize düşünme yolunu gösteriyor ve insanları bu yoldan Yüce Allah'ı tanımalarını tavsiye ediyor. Peygamberlerin insanları tapmaya davet ettiği Allah insanın göreceği hisleriyle ne görülebilir ne de hissedilebilir. Fakat onun varlık aleminin her yerlerine yansıyan iradesi, ilmi ve gücü ve doğadaki tüm nesneler onun güçlü zatının varlığını ispat eder.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yine her zaman olduğu gibi önce sohbetimizi ve ardından hikayemizi dinleyeceğiz.
Geçen bölümlerde devlerin doğaüstü mahluklar olduğunu ve her toplumda halk kültürünün bir parçası sayıldığını anlattık ve masallarda yer alan bazı özelliklerinden söz ettik. Yine dedik ki sözlü edebiyatta ve masallarla devlerin imajı çok korkunç ve çok tiksindirici anlatılır ve hatta devlerin yamyam olduğu ve insanları diri diri yedikleri de söylenir. Halk edebiyatında yer alan masallarda bazen dev tabiri tüm doğaüstü zararlı mahluklar için kullanılır ve bir başka ifadeyle dev tabiri şeytan, iblis, gulyabani, cin, kötülük tanrısı ve diğer şer mahlukların yerine geçer ve bu durum sözlü ve yazılı edebiyat metinlerinde sık sık göze çarpar. Firdevsi Şahname adlı eserinde omuzlarında yılan besleyen Zahhak öyküsünde iblis ve devin aynı şey olduğunu belirtiyor ve Zahhak'ın omuzlarında iki yılanın ortaya çıkışının öyküsünü anlatırken bir kez bunu iblisin işi şeklinde anlatıyor ve birkaç beyit sonra da bu olayın faalinden dev şeklinde söz ediyor. Firdevsi eserinin bir başka yerinde de cin ve şeytan tabiri yerine halkın devi teriminden yararlanıyor.
Zekeriya Kazvini Acayibul Mahlukat adlı eserinde nerede cinlerden, şeytanlardan ve azmanlardan söz etmek istediğinde onları dev hitap ediyor ve Menha adında bir şeytanı anlatırken şöyle diyor. Menha, zahid ve abidleri kandıran bir devdir ve acayip şeyler anlatarak abid insanı anlattıkları onun kerameti olduğunu zannedeceği ve ona hayran kalacağı şekilde kandırır ve böylece abid insanda kibir ve gurur oluşur ve bu da helak olmasına sebebiyet verir. Bu zahid insanlardan birinin bir mabedi vardı. Bir gün ona bir misafir geldi. Her akşam iftar vakti zahid insanın önünde bir fener ve bir sofra ortaya çıkarıyordu. Misafir bu duruma şaşmıştı. Sebebini Abid'den sordu. Abid şöyle dedi. Bir süredir her akşam bana böyle yapıyor ki zannedeyim bunlar benim kerametimmiş. Oysa ben ilk günden onun şeytan olduğunu anladım. Abid bu sözleri söyleyince fener hemen söndü ve ortalıktan kayboldu.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her program olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümlerde çok eski zamanlarda bir padişahın 7 oğlu olduğunu, bunlardan 6'sı bir eşinden ve diğeri üvey olduğunu ve adı da Melik Muhammed olduğunu anlattık. Padişah gördüğü rüyanın ardından oğullarını çağırdı ve kim ona papağan ve altın kafesi getirirse onun yerine tahta geçeceğini söyledi. Melik Muhammed babasından onun istediğini yerine getirmek için izin istedi. Ancak kardeşleri onu takip etti ve bir çölde ona saldırarak öldüresiye dövdü. Melik Muhammed İmam Ali aleyhisselama tevessül ederek bu olaydan sağ kurtuldu ve bir kente geldi ve burada yaşlı bir kadının evine yerleşti. Kardeşleri ise her şeyini kaybederek dilenci veya çırak oldu. Melik Muhammed başka bir ülkenin kralının kızını bir devin elinden kurtardı ve devin bir ayağını da kesti. Öte yandan Melik Muhammed yakınlarda bulunan vezirin kentine uğradı ve burada kardeşlerini buldu ve kendini onlara tanıttıktan sonra birlikte papağan ve altın kafesi bulmak üzere yola koyuldu ve 7 kızı olan bir padişahın diyarına geldi. Kral kızlarını Melik Muhammed ve kardeşleriyle evlendirdi. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kralın en küçük kızı Melik Muhammed'in eşi oldu. Melik Muhammed eşine yapması gereken bir işi olduğunu ve bu yüzden birlikte yaşamalarının mümkün olmadığını, gideceği yolun çok tehlikeli olduğunu, eğer gidip sağ salim dönerse onunla birlikte yaşayacağını ama eğer dönmezse evlenmesini söyledi. Kardeşler birkaç gün eşlerinin yanında kaldı. Ve daha sonra yapmaları gereken işi tamamlamak üzere kraldan izin istedi. Kral da onlara izin verdi. Kardeşler eşleriyle vedalaştı ve atlarına binerek yeniden yola koyuldu. 7 kardeş gece gündüz yola devam etti ve sonunda 4. gün öğleden önce bir kaleye vardılar. Melik Muhammed ipini attı ve Hazreti Ali'yi anarak kalenin duvarına tırmandı ve içeri girerek kalenin kapısını açtı. Kardeşler içeri girdi ve kalede 7 ahır, 7 samanlık ve 7 odanın bulunduğunu, her bir odada ocakta bir tencere pilavı yapıldığını fakat ortalıkta hiç kimsenin olmadığını fark etti. Melik Muhammed şöyle dedi, "Gelin, her birimiz bir odaya girelim. Allah ne irade buyurursa o olur." Kardeşlerin her biri bir odaya girdi ve öğle vaktini beklemeye başladı.
Kardeşlerini merak eden Melik Muhammed birden kapının açıldığını ve çok güzel bir kızın içeri girdiğini fark etti. Gülerek içeri gelen kız hemen odanın bir köşesine çekildi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Melik Muhammed bu duruma şaştı kaldı. Acaba o sevincin ve şimdi de bu ağlamının sebebi neydi? Melik Muhammed dayanamadı, kalktı ve kızın yanına gitti ve sordu. "Ey güzel kız, neden ağlıyorsun?" Kız şöyle anlattı. "Ey Melik Muhammed, bil ki biz 7 kardeşiz ve ben hepsinden küçüğüm. Biz periyiz ve her şeyden haberdarız. Ben ve kardeşlerim senin gidip papağan ve altın kafesi getirmek istediğini biliyoruz. Şunu da bil ki ben ve sen artık karı kocayız. Bu yüzden ablalarım beni kıskanıyor ve senin gelmeni ve seni öldürmeyi bekliyorlar. Şimdi çabuk ol. Ablalarım gelmeden sen ve kardeşlerin saklanmak için bir yer bulun."
Peri kızının bu sözlerini duyan Melik Muhammed kardeşlerine haber verdi ve hep birlikte saklandılar. Daha sonra peri kızının 7 peri ablası geldi ve odalarına baktıklarında odalarına birilerinin girdiğini anladı. 6 abla hemen kız kardeşlerinin yanına gitti ve durumu anlatarak ona şöyle sordular. Sen bizden daha erken geldin. Mutlaka kimin geldiğini görmüşsündür. Çabuk söyle yoksa seni öldürürüz. Peri kızı şöyle dedi. Ben onları size göstereceğim ama önce onlara dokunmayacağınıza dair yemin edin. Üstelik bundan böyle her gün kendimiz gidip avlanmamız yerine onları gönderir, biz de rahat rahat oturur ve avlardan besleniriz. Kız kardeşler kabul etti ve küçük kardeşleri de gidip Melik Muhammed ve kardeşlerini getirdi ve şöyle dedi. Sizin canınızı hemen gidip bizim için avlanmanız pahasına kurtardım. Melik Muhammed ve kardeşleri de kabul etti ve atlarına bindi.
Melik Muhammed ve kardeşlerine yol gösteren küçük peri kızı yavaşça Melik Muhammed'in kulağına fısıldadı. Çabuk ol, kardeşlerini al ve canınızı kurtarın. Bu taraftan gidince bir ırmağa varırsınız. Eğer ırmağa varırsanız artık benim ablalarımın elinden hiçbir şey gelmez. Peri kızı bunu anlattı ve ardından saçından bir tel kopararak Melik Muhammed'e verdi ve şöyle dedi. Ey Melik Muhammed, eğer bir gün beni özlersen veya başın sıkışırsa bu tele dokun, ben hemen orada olurum. Daha sonra kardeşler avlanmak bahanesiyle atlarına bindi ve kaleden ayrıldı ve hızla ırmağa doğru ilerledi. Kız kardeşler de onlar avdan dönene kadar sohbete daldı. Bir süre geçti ama gelen olmadı. Peri kızların en büyüğü şöyle dedi. Bunlar gelmedi. Hadi çatıya çıkalım bakalım ne yapıyorlar. Küçük kız peri daha erken davrandı ve eline dürbün alıp çatıya çıktı. Baktı ki Melik Muhammed ve kardeşleri henüz ırmağa ulaşmamış. Bu yüzden geri döndü ve 7 kardeşin hala avlandığını söyledi.
Yedi kız kardeş tekrar sohbet etmeye başladı. Yine bir süre geçti ve artık sabırsızlanmaya başladılar. En büyük kız peri çatıya çıkmak istedi ama yine en küçük kız peri koşarak çatıya çıktı ve baktı ki Melik Muhammed ve kardeşleri henüz ırmağa ulaşmamış. Bu yüzden tekrar geri döndü ve 7 kardeşin hala avlandığını söyledi. Kızlar tekrar sohbete daldı ta ki güneş batmaya başladı. En büyük kız peri artık iyice sabırsızlandı ve bu kez kendisi dürbünü alıp çatıya çıktı ve baktı ki eyvah, Melik Muhammed ve kardeşleri ırmağa yaklaşmış. Büyük kız peri bunun en küçük kardeşlerinin işi olduğunu anladı ve hemen korkunç bir nara attı. Ve her 7 kız kardeş atlarına binerek Melik Muhammed ve kardeşlerinin peşinden gitti. Melik Muhammed ırmağa doğru ilerlerken küçük kız perinin sözlerini hatırladı. Geriye dönüp baktığında 7 kız perinin onlara yaklaştığını fark etti. Melik Muhammed hemen 6 üvey kardeşini önden gönderdi ve kendisi en arkadan gelmeye başladı. Kardeşler neden geri kaldığını sorunca Melik Muhammed şöyle dedi. Siz gidin, eğer ben öldürülürsem mesele değil çünkü ben sizin üvey kardeşinizim. Ama eğer sizlerden biri öldürülürse hepinizin beli bükülür.
Tam o sırada Melik Muhammed ve kardeşleri ırmağa vardı. 6 kardeş ırmağa atladı fakat Melik Muhammed de ırmağa atlamak istediğinde kız perilerin en büyüğü yetişti ve Melik Muhammed'in atının kuyruğunu yakaladı. En küçük kız peri ise hemen kılıcını çekti ve atın kuyruğunu kesti. Böylece Melik Muhammed de sağ salim ırmağa geçti. En büyük kız peri en küçük kardeşine döndü ve neden bunu yaptığını sordu. Küçük kız peri şöyle dedi. Ey ablacığım, bu Allah'ın istediğiydi ki onlar bizim elimizden kaçsın. Ben kılıcımla onun alnına vurmak istedim ama atın kuyruğuna isabet etti. Artık pişmanlığın faydası yok. Peri kızlar ırmağa geçmeyi izinleri olmadığından büyük bir öfkeyle kaleye geri döndü. Öte yandan Melik Muhammed ve kardeşleri ırmağı sağ zalim geçtikten sonra Melik Muhammed kardeşlerine şöyle dedi. Ey kardeşlerim, madem bu olaydan sağ kurtulduk artık siz eşlerinize dönün. Ben de gider ve papağan ve altın kafesi ararım. Eğer sağ salim dönersem birlikte ülkemize gideriz. Kardeşler bu öneriyi kabul etti ve kente döndü. Melik Muhammed de çölün yolunu tutup macerasına devam etti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik.
Bizleri parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Mutfak kültürü. Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz. Bugün yine önceki sohbetimizin devamında Mazenderan eyaletinin bir başka kenti Nevşehir veya Türkçe deyimi ile Nevşehir kentine gitmek istiyoruz. Dinleyiciler, az önce de belirttiğimiz üzere bugün sizlerle birlikte İran'ın güzel kentlerinden Nevşehir'e gelerek kentin tarih sürecindeki tarihi ve doğal güzelliklerine kısaca sizleri yöresel yemeklerden Naz Hatun ve Ağuz Musemma'nın malzemeleri ve tarifini vermeye çalışacağız. Mazenderan eyaletinin diğer bir güzel kenti olan Nevşehir sahip olduğu güzel deniz kıyıları, yayla yükseklikleri ve ılıman havası ile turistlerin en sevdiği kent ve bölgelerden biridir. Kentin çok eski ve uzun bir mazisi vardır. Çok eski dönemlerde Nevşehir bölgenin diğer kentleri olan Çalus ve Nur ile birlikte merkezi Kojur olan Royan adında bir eyaletin kentiydi ve Baduspani Hanedanı tarafından idare edilirdi. Baduspani Hanedanı dünyada Japonya'da Güneş İmparatorluğu ardından yaklaşık 1000 yıl hüküm süren krallıktır. Çalus kentinin Royan eyaletinden ayrılması, zaman aşımı ve Nevşehir büyük değişikliklere uğradığı ve zamanla Habibullah Han Serdar Halet Beri Tone Kavoni adında birinin dikkatini çekti ve kentin kalkınması ve imari için büyük çalışmalar gerçekleşti. 1940 yılında kente bir limanın inşa edilmesiyle köy halinden çıktı ve bir liman kentine dönüştü. Nevşehir liman kenti İran'ın başkenti Tahran'a en yakın limandır ve İran'ın en önemli ticari ve ekonomik limanlarından biri sayılır. Nevşehir liman kentinin en güzel ve turistik cazibelerinden biri geleneksel pazarıdır. Bu kentte İran'ın diğer kuzey kentleri gibi özel ve hoş kokulu otlar, taze avlanmış balıklar, çeşitli zeytin, pirinç ve sarımsak gibi turşuların şehridir ve turistler bu ürünleri kentin her pazarında rahatlıkla temin edebilirler. Nohşehir kentinin pazarı çok güzeldir ve yan yana dizilmiş taze ve doğal ürünlerin kokusu ve görüntüsü görmeye ve hissetmeye değerdir. Nohşehir pazarına girdiğinizde taze otlar ve sarımsak, ayrıca taze avlanmış balık kokusu her müşteriyi cezbediyor. Aslında yöresel pazarlar İran'ın kuzey kentlerinin en güzel cazibeleri olarak turistleri yöre halkının kültürüyle yakından tanıştıran yerlerdir. Bu arada Nohşehir kentinin doğal güzelliklerini de unutmamak gerekir. Bu doğal cazibelerden Avider Barajı ve Gölü, Darno Şelalesi, Hızır Peygamber Gölü, Sisengan Ormanlık Parkı, Kandolus Köyü ve diğer birçok yere değinebiliriz. Nohşehir kentinin yakınlarında olan Kandolus Köyü bölgenin en güzel köylerinden biridir. Tarihi kazılar ve belgelere göre köyün mazisi M.Ö. 3. milenyuma dayanıyor. Farklı dönemlerde farklı medeniyetlere şahit olan bu köy çevresinde Zertüşt ve Maniciler mezarlığı, bazı tarihi eşyanın arkeolojik kazılarda bulunması bölgenin parlak ve zengin medeniyetini gösteriyor. Sıcakkanlı ve misafirperver Kandolus köy halkı geçimini besicilik ve çiftçilikle sağlıyor. Köyde bazıları da profesyonel olarak şifalı bitkileri yetiştirmekle uğraşıyorlar. Tabii bu bağlamda köyün çekici yerlerinden biri ise Kandolus Şifalı Bitkiler Müzesi'dir. Müze 1987 yılında ve aromatik ve şifalı bitkilerin ekilmesi, yetiştirilmesi, üretilmesi ve paketlenmesi amacıyla kurulmuştur. Buna ilaveten Kandolus dünyada ilk köy müzesine de ev sahipliği yapıyor. Bu köyün antropoloji müzesi bölgenin yerel kültürünü ve eserlerini korumak amacıyla iki katlı olarak inşa edilmiştir. Müzedeki eski eşyalar, yerel kıyafetleri ve eski araçları sergilenirken Kandolus'un antik ve yerel kültürü hakkında bilgi edinebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, sohbetimizin devamında Mazenderan eyaletinin renkli sofrasından size örnekler aktarmak istiyoruz. Nohşehir güzel doğasına ilave eden zengin bir mutfağa da sahiptir. Mazenderan yemeklerinin bol çeşitleri bölgeye gelen turistlerin buradan güzel anılarla ayrılmasına sebep oluyor. Naz Hatun, İran'ın kuzey ahalisinin çok sevdiği bir çeşit çeşnidir ve patlıcan, sarımsak, fesleğen ve koruk suyundan yapılır. Bölgede çok sevilen Naz Hatun genelde şami kebap, tavuk ve mercimekli pilavın yanında tüketilir. Naz Hatun'un ana maddesi olan patlıcan, kuzey halkının sofralarının vazgeçilmez ayağıdır ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Patlıcan, çeşitli vitamin ve minerallere ilaveten birçok antioksidan da içerir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikaller olarak bilinen zararlı maddelerin neden olduğu hasarlardan koruyan maddelerdir. Araştırmalar, antioksidanların kalp hastalığı ve kanser gibi birçok kronik hastalığı önleyebileceğini göstermiştir.
Tahran Radyosu.
Şimdi Naz Hatun'un malzemeleri ve tarifine geçelim hep birlikte. Gerekli malzemeler sırasıyla 6 adet patlıcan, 5 diş sarımsak, 1 demet fesleğen, 1 yemek kaşığı kurumuş nane, 1 demet yaklaşık 100 gram taze kişniş, yarım su bardağı koruk suyu, gerektiği miktarda tuz ve biber. Naz Hatun'u hazırlamak için önce patlıcanları iyice yıkayın ve mangalda veya ocakta közleyin. Tabii ki son zamanlarda fırında da yapılıyor. Soğuması ardından kabuklarını soyun ve homojen bir hale getirin. Patlıcanları uygun bir kaba alın. Ardından doğranmış kişniş ve fesleğenleri dövülmüş sarımsakla patlıcanlara ekleyin. Kuru nane, tuz ve biberi de ekleyin ve en son koruk suyunu veya nar suyunu da koyup iyice karıştırın. Naz Hatun çeşniniz hazırdır. Tabii ki Mazenderan ahalisi genelde yörüdeki özen otları da Naz Hatun'da kullanıyorlar. Ve bu da çeşniye farklı bir tat ve koku veriyor. Bazıları domates suyu da ekliyor. Gördüğünüz gibi Naz Hatun hazırlanması çok kolaydır. Afiyet olsun. Sohbetimizin sonunda sizleri İran'ın kuzeyinde yaşayanların bir başka yemeğiyle tanıştırmak istiyoruz. Aguz musemma, Mazenderan halkının çok sevdiği ve beğenerek yediği ve içinde ceviz olduğu horoşlardan biridir. Ceviz, kolesterol ve trigliserit seviyesini azaltan, böylece kalp damar hastalığı, felç ve kalp riskini azaltan doymamış yağlar ve omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ceviz aynı zamanda iyi bir protein kaynağıdır. Kuru yemiş, yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir gıda olarak bilinir. Fakat yine de besin maddesi açısından zengin olan kuru yemişler kalp için sağlıklı yağları sağlıyorlar. Cevizde bulunan sağlıklı yağlar protein ve lif kombinasyonu tokluk hissini artmasına yardımcı olur. Vücut için gerekli enerjiyi sağladığı için de oldukça sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilmesi önerilir. Tabii ki cevizin özelliklerinden Ahoz Musemma horoşçinden de yararlanabiliriz. Bu horoş ördek etiyle pişince besin değerini iki kata çıkarıyor. 6-7 kişi için gerekli malzeme 700 gram ördek eti, 200 gram çekilmiş ceviz, 100 gram nar salçası, 2 orta boy soğan, 2 litre su, 1 ölçek öğütülmüş nar çekirdeği, kırmızı şeker, tuz, zerdeçal ve tarçın gerektiği kadar. Aguz musemmanın hazırlanarak kıvama gelmesi 2 saat sürer fakat çok kolay bir yemektir. Önce soğanları istediğiniz şekilde doğrayın. Biraz susam yağında çevirin. Altın rengi gelince ördek etini ekleyin ve onları da soteleyin. Ardından üzerine su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayınca öğütülmüş nar çekirdekleri ve cevizi ekleyin ve tencerenin altını kısın. Ördek eti pişince üzerine nar salçası, şeker, zerdeçal ve tarçın ekleyin ve iyice kıvama gelmesini bekleyin. Tadı damağınızda kalacak olan Aguz Musemma horoşçini pilavın yanında veya ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Evet.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün yine Mazenderan kentine konuk olmuştuk. Programımızın sonunda bizleri www.pastudei.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.eyip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme adlı dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde İslam İnkılabı zaferinden sonraki 2,5 yıl krizin ardından ülkedeki birlik ve beraberliğin nasıl sağlandığını ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti 1981'in sonundan itibaren devrim sonrası çalkantılı ve kritik iki yerin ardından siyasi istikrara kavuştu. İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın ihanet edip ülkeden kaçması, İran İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde meydana gelen terör patlaması ve İran'ın Yüksek Divanı Başkanı Ayetullah Behişti'nin şehit edilmesi, 72 üst düzey yetkiliyle birlikte şehit ormanları 2. Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin şehit edilmesi, Başbakan Muhammed Cevat Bahuner'in şehit edilmesi özel siyasi ortam yarattı. İran'daki koşullar bu şekilde ciddi bir değişime uğradı. 2 yıldan fazla süren krizden sonra İran'da İmam Hümeyni liderliğinde ulusal birlik ve beraberlik oluştu.
Ülkenin birinci önceliği Saddam rejiminin saldırganlığını püskürtmek ve Irak Bas ordusunun işgal ettiği bölgeleri kurtarmaktı. Hicri Şemsi 1360'da Mehr ayında Saminül Eimme adlı Abadan şehri kuşatmasını kırma operasyonu Saddam rejiminin saldırganlığının başlangıcından bu yana tüm silahlı kuvvetleri ve halkı içeren İlk büyük çaplı operasyon olarak hayata geçirildi. Saminül Eimme operasyon ardından İslam Devrim Muhafızları Ordusu savaş cephelerini yeni bir şekle dönüştürmek için geniş kapsamlı bir faaliyet başlattı. Bu bağlamda Devrim Muhafızları Ordusu Bas ordusuna karşı nasıl mücadele edileceğine dair çok yönlü tedbirleri gündeme almış ve Irak sınırındaki Güney Cephesi'nde konuşlu komutanlarının yardımıyla Bas düşman güçleriyle savaşın yol haritası belirlenmiştir. İlk değişim piyade, zırhlı ve topçu tugayları ve tümenleri şeklinde halk gönüllü güçlerini örgütlemek için birimler ve birlikler oluşturmaktı. Devrim muhafızların ikinci adımı operasyonları planlamak ve tasarlamaktı. Bu amaca ulaşma çerçevesinde bağımsız ve net bir kimlikle operasyon planlamak üzere devrim muhafızlarının operasyon planlama grubu oluşturulmuştur. Bu bağlamda Bas ordusunu İran'dan çıkarmak için bir dizi operasyon tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu operasyonların amacı İran topraklarının işgale son vermekti. Thank you.
Samuel Eğilme operasyonunun sona ermesinin ardından bir sonraki operasyonun Huzistan eyaletinin orta bölgesinde uygulanması gündemdeydi. Yeni operasyonun amacına göre Samuel Eğilme operasyonunun yaklaşık 3 katı güç ve yetenek ihtiyacı vardı. Bu nedenle Samuel Eğilme operasyonuna tabur teşkil ederek katılan devrim muhafızları muharebe teşkilatını genişletme ve harekat taburlarını muharip tugaylara dönüştürme kararı aldı. Devrim muhafızları muharebe teşkilatının genişlemesi, savaşın askeri stratejisinin formüle edilmesinde ve bir sonraki operasyon dizisinin planlanmasında etkili bir rol oynadı. Devrim muhafızlarının yeni komutanlarının ve İran İslam Cumhuriyeti ordusu kara kuvvetlerinin devreye girmesiyle birlikte devrim muhafızları ve ordu ile daha fazla koordinasyon ve işbirliği yapma çabaları arttı. Harekat bilgi, mühendislik ve telekomünikasyon birimlerinden oluşan Kerbela Müşterek Harekat Üssü, devrim muhafızları ve kara kuvvetlerinden önde gelen uzmanların katılımı ile oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.
Bu tarihten itibaren bir yıldan fazla bir süre savaş müşterek komuta şeklinde yönetilmiş ve harekat emirleri, Kolordu Başkomutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın iki müşterek imzası ile tebliğ edilmiştir. Dayatılan savaşın başlamasından bir yıl, 2 ay 9 gün sonra 29 Kasım 1981'de Abadan kuşatmayı kırma harekatından sonra ikinci büyük darbe indirmek üzere Kudüs yolu veya Tarikul Kudüs harekatı başlatıldı. Abadan'ın işgali Bağız ordusuna tatsız bir olay dönüşmesinin ardından bu operasyonda Bostan şehri ve Susengel şehri ile Bostan şehirleri arasında 70 köy işgalci Irak Bağız ordusunun elinden kurtarıldı. İran güçleri uluslararası sınırın bir kısmını geri aldı. Harekat planlanırken bu harekatın adı için Kerbela 1 başlığı kullanılmıştı. Ancak operasyon başlar başlamaz Tarikul Kudüs ismi seçildi. O günlerde Suudi hükümetinin Filistin meselelerini ele almak için Müslüman ülkelerin liderlerinin ve çok sayıda uzman ve analistin katılımıyla Fas konferansını düzenlemek istediği düşünüldüğünde bu konferansın pratik sonucu Filistin'e destek değil İsrail rejimini destek olduğu göz önünde bulundurularak bu harekatın adı Kudüs yolu olarak adlandırıldı.
Kudüs yolu operasyonu aynı zamanda büyük deneyimlerin elde edilmesine de vesile oldu. Görünlü güçlerin yaygın olarak kullanılmasının başarılı deneyimi dahil olmak üzere birçok değerli ve daha sonra kullanılabilecek deneyimler bu noktada elde edildi. Ancak şehit Muhammed Ali Recai'nin de savaşın kaderini savaş hallerinde biz belirleriz görüşü güçlendi. Ve İran'ın siyasi ve askeri yetkileri bu sloganın önemini anladı. Ordu ayrıca devrim muhafızları entelektüel yeteneğinin planlamasının, organize etmesinin ve operasyonları yürütmesinin önemini anlattı. Ve bunun İslam Cumhuriyeti'nin operasyon alanındaki başarısının ana faktörlerinden biri olarak nitelendirdi. Savaşın devam etmesiyle eş zamanlı olarak 26 Ocak 1982'de Komünist Birliği'ne bağlı silahlı grup münafıkları kuzeydeki Amun şehrini ele geçirmek için bir saldırı başlattı. Bu gerilla grubunun ana üsleri ormanda bulunuyordu. Bunlar 150 gerilla ile orman yollarından Amun şehrini ele geçirmeye ve İran'ın kuzeyindeki silahlı savaşı alevlendirmeye çalışıyorlardı. Bu operasyonda 32 sivil ve güvenlik koruyucusu şehit oldu, 30 silahlı unsur öldürüldü, 30 kişi daha tutuklandı ve geri kalanlar kaçtı.
Savaş cephelerindeki çatışmalar kıyasıya devam ederken Münafıklar ve Komünistler Birliği İran içinde suikastlarıyla iç ortamı güvensiz göstermeye çalıştı. 8 Şubat 1982'de silahlı militanlar ve münafıkların art arda gelen suikastlarıyla başa çıkmak için devrim muhafızları ve devrim komiteleri ülkedeki çete ve işbirlikçilerine saldırdı. Tahran'ın kuzeyinde önemli terör çeteleri çökertildi. Bu saldırıda münafıklar örgütünün Mesut Recevi'den sonraki ikinci lideri Musa Xiyabani, eşi Azar Rezai ve Mesut Recevi'nin eşi Eşref Rebi'yi öldürüldü. 3 hücre evine düzenlenen baskınlarda münafıklar halk terör örgütünün toplam 23 üyesi öldürüldü. Bu eylem inkılap karşıtı en önemli terör grubuna önemli bir darbe indirmişti.
Öte yandan savaş cephelerinde elde edilen zaferlerle Saddam, askeri yetersizlik çıkmazından çıkış yolu aradı. İran topraklarından bir bölümünü koruyarak İslam Cumhuriyeti ile müzakerelerde hedeflerine ulaşabilmek için uluslararası kuruluşların yardımları ile İran ile bir tür ateşkes dayatmaya çalıştı. Bu bağlamda İmam Hümeyni 8 Şubat 1982'de yaptığı konuşmada Saddam barış yanlısı olduğu iddia ediyor. Güneyde ve batıda bütün ülkeyi gasp etti ve ben barış yanlısıyım diyor. Böyle bakarsak bu anlamda İsrail de barış yanlısıdır. Golan tepelerine gasp etmiştir. Müslüman bir gruba taciz yapmıştır. Peki ben de barış yanlısıyım diyebilir. Siz İran'ın barış yanlısı olduğunu onlara anlattın. Şimdi İran, Saddam'ın buradan gitmesi gerektiğini ve uluslararası bir organın gelip onun suçu ve cinayetleriyle ilgilenmesi gerektiğini söylüyor. Irak hükümetiyle bir savaşımız olmadı. Irak Baas rejimi bize saldırdı. Yani Irak hükümeti saldırdı ama hezimete uğradı. İmam Hümeyni'nin bu tutumu ve Irak Baas ordusunun işgal altındaki topraklardan çekinmemesi üzerine İran'ın askeri komutanları işgal altındaki bölgeleri kurtarmak için operasyonel planları genişletti.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı www.parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlere beşiklik etmiştir. Eylam, Çatalhöyük, Sirt gibi medeniyetler, tarihi ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Muhterem dinleyiciler, merhabalar. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Yunan gezgin Sofia A. Kotlaki anlatımıyla İranlılar arasındaki aile, arkadaşlık ve tanıdık çevreler hakkında konuşmuştuk. Benimle birlikte İranlılar arasında podcast'ının bir başka bölümünde yaşamın niceliği ve niteliği arasındaki denge, İran toplumundaki hiyerarşinin yeri ve önemi, ayrıca İranlılar arasındaki saygınlık ve itibar kültürü hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Sofia A. Kotlaki kitabındaki bu konularda ilginç noktalara da değinmiştir ve bu bölümde onun gözünden İran kültürünü biraz daha yakından inceleyeceğiz. Ailenin İranlıların davranışları ve karar alma süreçlerinde çok büyük bir önemi vardır. Bu durum günlük yaşamlarındaki kişisel ilişkileri etkileyerek genellikle iş ve meslek hayatlarına da yansır. Örneğin aile üyelerinden birinin hastalanması veya acil bir işi olması diğer aile üyelerinin iş randevularını iptal etmesine veya kişinin kendi iş toplantısına yetişememesine ve özür dilemesine neden olabilir. Ancak burada önemli olan nokta, karşı tarafın bu durumda anlayış göstermesi ve empati kurmasıdır. Bu anlayış ve empati, eşler arasında da ev ve aile işlerinde görülür. Geçmişte İran kültüründe yemek yapmak, çocukları yıkamak ve yatırmak gibi işler, kadınlara ait olsa da günümüzde birçok erkek ev işlerinde eşlerine yardımcı olmaktadır ve çocuk bakımı konusunda da sorumluluk almaktadır. İran ailelerin bir diğer belirgin özelliği de sade yaşamalarıdır. Sadelik İran kültüründe çok eski zamanlardan beri önemli bir yere sahiptir ve hem İslam dininde hem de İran kültüründe teşvik edilmiştir. Sadelik insanların ruhsal gelişimine faydalı olduğu için her zaman desteklenmiştir. Günümüzde modern dünyanın etkisiyle İranlılar eskisi kadar sade bir yaşam sürmeyebilirler. Ancak yine de zengin olmalarına rağmen sade bir yaşam süren birçok aile vardır. Zenginlik konusuna gelince, zenginlik eski zamanlardan beri Allah'ın bir lütfu ve yoksullara yardım etmek için bir araç olarak görülmüştür. İranlı aileler ihtiyaç duyan aile üyelerine yardım etmek konusunda öncülük ederler ve bu yardımseverlik ruhu daha geniş bir alanda da görülebilir. İran'da doğal afetler sık sık yaşanır ve insanlar her zaman hemşehrilerine ve insanlara beklenenden daha fazla yardım ederler. Şimdi kişisel ilişkilerden biraz uzaklaşıp Sofia Hanım'ın İranlılar arasındaki hiyerarşi hakkındaki görüşlerini dinleyelim. İlk bakışta İran kültürü daha çok güç farkına yönelmiş gibi görünüyor. Ancak daha yakından baktığımızda bu güç farkının İran'da dengeli bir şekilde var olduğunu anlıyoruz. Peki güç farkı ne demek? Çoğu insan ailede ve okulda deneyim kazanıp öğrenme süreçlerinden sonra genellikle genç yaşta iş hayatına atılır. Artık ebeveyn, çocuk ve öğretmen-öğrenci rolleri patron çalışan rolüyle tanımlanır ve ebeveynlerimize, özellikle babalarımıza ve öğretmenlerimize karşı geliştirdiğimiz bazı davranışların amillerimize karşı da gösterilmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü bu zihnimizin bir parçası haline gelmiş bir programlamadır. Güç farkının fazla olduğu yerlerde üstler ve astlar varoluşsal olarak eşit değildir. Sınıflandırma sistemi bu eşitsizliğe dayalı olarak hissedilir. Organizasyonlar gücü mümkün olduğunca az sayıda kişinin elinde toplar. Astlara ve ne yapacakları da söylenir. Çalışanlardan bazıları aralarında büyük mesafeler olan dikey bir hiyerarşide birbirlerine rapor veren amir olarak yerleştirilir. Bu bağlamda iki tür iş ve alışveriş ilişkisi de vardır. Birincisi, üstünlerin astlarına fayda ve ödül sağladığı ve karşılığında ise onlardan ürün veya hizmet talep ettiği bir ilişkidir. Astlar üstlerine hizmet sunar ve onlara minnettarlık duyar. Ayrıca onlardan faaliyet veya ürün talep ederler. İkincisi ise, birincisinden farklı olarak hiçbir hiyerarşi farkı bulunmayan ve tarafların talimat ve istek olmadan birbirlerine yardım ve destek olduğu bir ilişkidir. Her iki ilişki türü de İran kültüründe değerlidir. İranlılar, aile ve sosyal gruplardaki bazı üyelerin duası gereği daha fazla güce sahip olduğunu ve bir tür güç farkı olduğunu kabul ederler. Bu durumda genellikle yaş veya bilgi seviyesi etkili olur. Ancak İslam'da bireyler ve gruplar arasında karşılıklı fikir alışverişine ve dayanışmaya çok önem verilir. Bu durum İranlılar arasındaki ilişkilerde de görülür. İranlılar arasında sosyal gruplarda ve ailede ortak karar alma olumlu ve takdire şayan görülür. Grubun veya en azından grubun görüşlerinin dikkate alınması, karar verme sürecinin bir gerekliliğidir. İranlılar genellikle evde, okulda, üniversitede veya iş yerinde iş yaparken kendi görüşlerine, eleştirilerine ve önerilerine ifade etmeye hazırlıdırlar ve karar vericiler genellikle çoğunluğun memnuniyetini sağlayacak kararlar almaya çalışırlar. Grup üyeleri de çoğunluğun isteklerinin gerçekleşmesi için de esnek olmaya çalışırlar. İranlıların kültürünü daha yakından tanımak için Sofya Hanım'ın görüşlerine göre İranlılar için itibar, saygınlık ve şeref konusunu ele alacağız. Böylece bu konunun İranlılar arasında nasıl ve ne şekilde olduğu ile ilgili daha iyi bir anlayışa sahip olacağız. İtibar, bir kişinin çevresinde kendi hakkında oluşturduğu bir imajdır. Çoğu insan, itibarının sosyal konumunu göz önünde bulundurarak, duruma uygun davranışlar sergileyerek, bu duruma aykırı davranışlardan kaçınarak ve hatta görevlerinin gerektirdiğinden daha fazla çaba göstererek korur. Ancak İranlılar sadece kendi itibarlarını korumakla kalmaz. Aynı zamanda başkalarının duygularını da düşünür ve onların itibarlarını güçlendirmek için çaba gösterirler. Çünkü onlarla empati kurarlar. Toplulukçuluk ve grup değerlerinden geçmişi, İranlı bireyinin kimliğini grup içinde yokmuş gibi gösterebilir. Ancak bireysel kimlik ayrıdır ve yeteneklerin, becerilerin ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesiyle büyür. Böylece birey, grubun verimli ve faydalı bir üyesi olur. Her birey grup içinde tanıtıldığı ve grubunun temsilcisi olduğu için davranışlarındaki sorumluluğu hayati ve belirleyici bir öneme sahiptir. İranlılar kendi kaderlerinin sorumlusudur ve kendi itibarlarını hatta ait oldukları aile ve grubun itibarını yükseltme sorumluluğunu kabul ederler. Sonuç olarak itibar ve saygınlığı kaybetme riski her şeyden daha büyüktür. Çünkü bir kişinin itibarı zedelenirse bu durum grup ve ailenin itibarına da olumsuz etki eder. Bu İranlılar için önemli bir ilkedir. İran kültüründeki itibarın iki temel yönüne bakalım. İtibarın ilk yönü kişinin karakterinin şerefiyle ilgili olmasıdır. Bu karakteri, ahlakı, kendine saygıyı ve sosyal statüyü içerir. Diğer bir yön ise saygının kişilerin onuru ile ilgili olmasıdır. Bu saygı şeref ve liyakatı içerir. Genel olarak bir kişinin karakteri ve kimliği kişinin bilinçli olması ve yetiştirilmesi sonucudur. Buna karşılık saygı, nezaket, iltifat ve ahlaki ilkeler gibi davranışlarla ortaya çıkar. Karakter statik bir kavram olsa da saygı dinamiktir. Ancak her ikisinin de yansımaları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Ve çünkü insanlar karakterlerini davranışları ile gösterirler. Örneğin belirli sosyal kurallara uyarlar ve muhataplarına uygun düzeyde saygı gösterirler. Benzer şekilde itibarın reklamlarda sıkça kullanıldığını görürüz. Bu reklamlarda İranlıların ailelerine ve topluma aidiyet duyguları kullanılmaktadır. İranlılar için karakter geliştirmek çok önemli olduğu için bu yaklaşımın onları güvenlik kurallarına ve vatandaşlık görevlerine uymaya teşvik etmede ne kadar etkili olduğunu görebiliriz. Örneğin İran'ın başkenti Tahran'ın metrosu gibi yoğun saatlerde çok kalabalık olan bir yerde giriş kapısının üzerindeki bir tabela "Sevgili yolcu, düzenli bir şekilde binip inerek yüksek kültür ve karakterinizi gösterin" yazmaktadır. Benzer şekilde şehirler arası otobüslerin arkasında vergi beyannamesini zamanında verme sosyal kişiliğinizin bir göstergesidir yazmaktadır. İran'da bulunduğum sırada animasyonlarda da bu konunun önemini gördüm. Örneğin güvenli sürüşle ilgili kısa bir animasyonda evlenmek üzere olan kızının yanındaki şüpheci orta yaşlı bir adam gösteriliyordu. Animasyonda bu kişi kızıyla birlikte damadın arabasını takip ederek damadın karakterini daha iyi tanımak için onun sürüşünü gözlemliyordu. Baba insanların sürüş tarzlarından hakkında çok şey öğrenebileceğini iddia ediyordu. Ancak baba kendisi güvenli mesafeyi korumuyor ve kırmızı ışıkta damadın arabası ile çarpışıyordu. Damat sakin bir şekilde arabadan inip hasara bakarken genç kız ve adam çarpıştıkları arabayı tanıyor ve esprili bir şekilde "sıkıntı yok, bu tür şeyler sürüş sırasında olur" diyordu. Gelecekteki kayınpederin damadı takip etmesi ve girenin babasının kurallara uymaması, sorumluluk sahibi ve sakin bir tepki göstermenin sadece damadın değil, aynı zamanda Kuralları çiğneyip damadın karakterini anlamak için yola çıkan yaşlı şoförün de karakterini ortaya koyduğunu gösteriyordu. İranlılar arasında itibarın tehlikede olduğu ve kaybedildiği durumlar hakkında size biraz daha bilgi verecek olursam, bir İranlının kimse bilmesini istemediği özel hayatı ile ilgili herhangi bir gizli bilginin ifşa olması durumunda itibarının tehlikede olduğunu hissettiğini söyleyebilirim. Ayrıca karakteriyle çelişen bir davranış sergilemesi veya yaşına ve sosyal statüsüne uygun olmayan saygısız bir davranış sergilemesi durumunda daha itibarı zedelenebilir. Çoğu İranlıların inancına göre saygılı davranışların ortaya çıkmasında yetiştirme tarzı da etkilidir. Örneğin aşağılayıcı bir yetiştirme tarzı zamanla çocuğun kişiliğinin zarar görmesine neden olur. Bu durumu önlemek ve çocukları veya gençleri bu tür olumsuz davranışlardan korumak için onlara saygılı davranılmalı ve doğru bir şekilde hitap edilmelidir. Ayrıca onlara sorumluluk verilmesi ve genel olarak da onlara saygılı davranışlar kendilerini toplumda faydalı bir birey olarak görmelerini sağlayacaktır ve sosyal kimlikleri kendilerini toplumda faydalı bir birey olarak görmelerine olanak tanıyacak şekilde gelişecektir. İran kültüründe itibar ve saygınlığın kaybedilmesiyle yakından ilişkili olan ve İslam dininin şiddetle yasakladığı bir diğer konu da dedikodudur. Kur'an-ı Kerim'de dedikodu, ölü kardeşinin etini yemek gibi kabul edilmiştir. Allah Teala bu konuda şöyle buyurur: "Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden hiçbiri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz." Bu nedenle İranlılar başkalarının dedikodusunu yapmamaya ve arkalarından kötü konuşmamaya özen gösterirler. İranlılar arasında itibar ve saygınlık konusunda gözlemlediğim bir diğer nokta ise kadınların ve erkeklerin bu konudaki inançlarındaki farklılıklardır. Bence bazı İranlı erkekler daha çok ülkenin dışındaki imajına önem verirken, İranlı kadınlar için daha çok kendileri hakkında duydukları görüşler, düşünceler ve sözler önemlidir ve bu konuya daha fazla önem verirler. Genel olarak itibarın kaybolması, bir sırrın ortaya çıkması veya bir iş veya kişilik hakkında olumsuz bir gerçeğin toplum arasında yayılmasıyla gerçekleşebilir. Görünüşü korumak, sır saklamak ve kişinin toplum içindeki imajını kötü gösterecek bilgileri ifşa etmemek, bireylerin ve gruplarının itibarının bir parçasıdır. Bu durumlar İranlıların ahlaki davranışları ve ilişkileri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Muhterem dinleyiciler, İranlılar arasında yaşam kalitesiyle yaşam standardı karşılaştırması, hiyerarşi ve eşitlik ve ayrıca İran'da itibar ve şeref kültürü konularını ele aldığımız İranlılar arasındaki podcast'ın bir başka bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde Sofia A. Kotlaki'nin anlatımı ile İranlılar arasında resmi ve gayri resmi ilişkiler hakkında konuşacağız. Bizi sonraki bölümlerde de takip etmenizi, içeriğimizden hoşlandıysanız arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Bu podcast'i tekrar dinlemek için iranradio.ir/tr web sitesine göz atabilirsiniz. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Katılmanız için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.